Ayrım 17. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith. Sayfa 195. Çiftliğin matabele işçilerini artık görebiliyorlardı aileleriyle. Pırıl pırıl ışığın ardında baskıncı lider sesi yükseldi. Sindebele dilinde konuşuyordu. İşte bunlar, matabele toprağını sömüren beyaz şakallar, Maşone katilleriyle işbirliği yapan beyaz lağım fareleri, Loben Bula'nın çocuklarının amansız düşmanları. Adam bu sözlerle kendini de coşturuyor, cinayet işleyecek hale getiriyordu. Nigel başlarında nöbetçi dikilen muhafızların durdukları yerde sallanmaya, mırıldanmaya başladıklarını, etkiye kendilerini kaptırdıklarını görüyordu. Hiç neden yokken matabeleler bu duruma bir de isim bulmuşlardı. İlahi çılgınlık. Eski kral Mzilikazi'nin zamanında 1 milyon insan ölmüştü bu ilahi çılgınlıktan. Bunlar maşonaların tabanını yalayan beyaz itler, Tungata Zebive'yi ele veren hainler. O bizim halkımızın babasıydı. Onu maşonaların ölüm kampına tıktırdılar diye haykırdı lider. Nigel Goodwin ailesine ''Hepinizi kucaklıyorum canlarım'' diye fısıldadı. Helen onun bu kadar şefkatli bir söz söylediğini ömründe duymamıştı. Ağlamasına sebep olan şey duyduğu korkudan çok bu söz oldu. Gözyaşlarını engellemeye çalıştıysa da yanaklarından aşağı yuvarlanmaya başladılar. ''Ne yapalım onlara?'' diye sordu lider. Kendi adamlarından biri öldürelim diye bağırdı. Ama matabele kalabalığı karanlığın içinde sessiz duruyordu. Ne yapalım onlara diye tekrarlandı soru. Bu sefer lider verandadan aşağıya sıçradı. Soruyu çiftlik işçilerinin suratına haykırdı. Onlar hala cevap vermiyorlardı. Ne yapalım onlara? Aynı soru ama bu sefer beraberinde dipçiklerin siyah kaslara iniş sesi. ''Ne yapalım onlara?'' Dördüncü defa. ''Öldürelim.'' Güvensiz, korku dolu sesler, sonra yine dipçik sesleri. ''Öldürelim.'' Herkes katılıyordu artık çığlığa. ''Öldürelim.'' ''Abantvana Kamina.'' Bir kadın sesiydi bu. Nigel o sesi tanıdı. Şişman Martha. Kızların dadısı. ''Yavrularım benim.'' diye sesleniyordu. Ama giderek güçlenen ''Öldürelim, öldürelim'' korosu o sesi kolaylıkla bastırdı. İlahi çılgınlık yayıldı. Blue Jean'li iki adam fenerin ışığına adım attılar. Nigel'ı kollarından yakalayıp yüzünü duvara döndürdüler. Zorla diz çöktürdüler. Lider fenerini adamlarından birine verdi. Kemerinden tabancasını çekti. Bir kurşunu namluya sürdü. Tabancadan metalik bir ses çıktı. Namlu Nigel'ın kafasına dayandı, tetik bir tek kere çekildi. Nigel yüzüstü yere kapandı. Kafasının içinde ne var ne yoksa fışkırıp karşıdaki duvara yayıldı. Sonra pelte gibi yere doğru akmaya başladı. Ayakları hala hareket ediyor, boşa tekmeler savuruyordu. Helen'i de duvara çevirip diz çöktürdüler, kocasının cesedinin yanı başına. ''Anne!'' diye bağırdı Alice. Aynı anda ikinci kurşun annesinin alnından fırladı, başının arkası içeriye doğru çöktü. Alice'in o acıklı cesaret gösterisi artık son bulmuştu. Bacakları büküldü, verandanın tabanına serildi. Bağırsakları hafif bir sesle istek dışı olarak kendi kendine boşalıverdi. Lider ona doğru yürüdü. Alice'in alnı hemen hemen yere değiyordu. Kıvırcık saçları iki yana düştü. Ensesinin üst kısmını boşta bıraktı. Lider sağ elini uzattı. Namluyu o yumuşak beyaz cilde dayadı. Kolu bir kere titredi. Kurşunun sesi boğuk çıktı. Mavi dumanlar namludan yükselip fenerin ışığında oynaştı. Tek mücadele eden küçük Stefani oldu. Lider sonunda tabancanın namlusunu onun kafasına indirdi. Stefani yine de yerde ablasının kanları içinde debeleniyor, sağa sola tekmeler sallıyordu. Lider ayağını onun iki omzu arasına bastı, ateş ederken hareket etmemesini sağladı. Kurşun Stefani'nin şakağından çıktı, sağ kulağının hemen önünden. Açtığı delik ufacıktı, bir anda çocuğun kanıyla doldu. Lider eğildi, işaret parmağını o kana batırdı, duvara çarpık çurpuk harflerle ''Tungata Zebi ve yaşıyor'' diye yazdı. Sonra verandadan aşağıya atladı. Leopar gibi çevikti. Gecenin karanlığında sessizce uzaklaştı. Adamları tek sıra halinde onu izlediler. Başbakan ekranda bu asilerin ezileceğine, tam anlamıyla ezileceğine dair sizlere söz veriyorum diyordu. Gözlük camlarının gerisindeki gözlerinde çelik gibi kör bakışlar vardı. Televizyonun kötü görüntüsü çevresine hayalet gibi gölgeler ekiliyordu. Ama adamın öfkesi bundan etkilenip azalmıyor, sanki vericiden taşıp Kingsley'nin salonunu dolduruyordu. Craig onu hiç böyle görmemiştim dedi. Salyan da genellikle pek soğuk adamdır diye eklemede bulundu. Orduya ve polis kuvvetlerine bu korkunç gaddarlıktan sorumlu olanları bulup yakalamalarını emrettim. Onları bulacağız. Destekleyenleri de bulacağız. Halkın öfkesini üstlerinde hissedeceklerdir. Bu asilerin zulümlerine dayanacak değiliz.
Aferin ona diye başını salladı Salyan. Onu pek sevmezdim aslında. Bugüne kadar...
''Sevgilim, o kadar sevinme.'' diye uyardı onu Craig. ''Unutma ki burası Afrika, İngiltere ya da Amerika değil. Burada duygular başka türlüdür. Kelimelerin de başka anlamları vardır. Yakalamak gibi, ezmek gibi kelimeler burada çok farklı anlamlara gelirler.''
''Craig, biliyorum sen Matabeleleri hep seversin ama bu sefer herhalde sen bile...''
''Pekala.'' diye bir elini havaya kaldırdı Craig. ''Kabul ediyorum. Matabelelerin yüreğimde özel bir yeri vardır. Ailem onlarla bir arada yaşamıştır. Onları dövmüş, sömürmüşüzdür. Onlarla savaşmış, onları kesmişizdir. Karşılığında onlar da bizi kesmişlerdir. Ama bir yandan onları tanıma fırsatı bulmuş, sevmiş, saygı duymuşuzdur. Evet, sevmişizdir. Maşonaları tanımıyorum.'' Onlar içine kapanık, soğuk, kurnaz ve hilekardır. Dillerini bilmem, onlara hiç güvenmem. Bu yüzden Matabele Land'da yaşamayı seçtim.
Sana göre Matabeleler peygamber. Bu tür bir vahşeti asla yapmazlar, öyle mi?
Sally and Craig'e içerlemeye başlıyordu. Sesi keskinleşiyordu yavaş yavaş. Craig hemen bu söze karşı çıktı. ''Yok öyle demedim. Onlar da Afrika'nın her kabilesi kadar zalimdir. Çoğundan da çok daha yaman savaşçıdır. Eski zamanlarda bir yabancı kabileye baskın verdiklerinde çocukları havaya atar, süngülerine geçirirlerdi. İhtiyar kadınları ateşe atar, nasıl yandığını gülerek seyrederlerdi. Zalim olmak da Afrika'da ayrı bir değer taşır. Burada yaşamak niyetinde olan insan bunu ta başından anlamalıdır.''
Sustu, gülümsedi.
''Bir zamanlar bir Matabele ile siyasal felsefe tartışması yapıyordum. Eskiden gerilli olan biriydi. Ona demokrasi kavramını anlattım. Bana cevap olarak ne dedi biliyor musun? Bu sizin ülkenizde iyi işleyebilir ama burada işlemez. Burada işlemez. Anlamıyor musun? İşin çekirdeği bu işte. Afrika kendi kurallarını koyar, kendi kurallarını uygular.'' Şu önümüzdeki birkaç hafta içinde Pensilvanya'da ya da Dorset'te göremeyeceğin türden bir takım nefis şeyler göreceğimize 1 milyon dolarına bahse girebilirim. Eğer Mugabe ezeceğiz diyorsa tutuklayıp da mahkemede kanıt arayacağız demek istemiyordur. O bir Afrikalı. Ne diyorsa onu demek istiyordur. Ezmek yani.
O gün günlerden çarşambaydı. Cuma günü geldiğinde Kingsley'in için çarşı günü de gelmiş oluyordu. Bu Lavayo'da alışverişler yapılacak, herkes sosyal yaşama karışacaktı. Craig'le Salyan o cuma erkenden yola çıktılar. Yeni aldıkları 5 tonluk kamyonda onları izliyordu. İçi çiftlikteki matabelelerle doluydu. Hazır kamyon giderken onlar da yararlanıyor, kasabaya izin yapmaya iniyorlardı. En iyi kılıklarını giymiş, heyecanla şarkılar söylemekteydiler.
Craig'le Salyan, Tabas Indunas'taki yol kavşağına varamadan barikatla karşılaştılar. Trafik 100 metre boyunca birikmiş bekliyordu. Craig, arabaların çoğunun geri çevrildiğini görmekteydi. ''Dur bir dakika.'' dedi Salyan'a. Onu Land Rover'da bıraktı. Bekleşen arabaların en önüne kadar koştu. Barikat pek geçici bir şeye benzemiyordu. Kum torbaları yığılmış, otoyolun iki yanına ağır makineliler yerleştirilmişti. Hafif makineliler de barikatın arkasında yolun üzerindeydi. Kaçan olursa diye hazır bekliyorlardı.
Esas engeli içi beton dolu varillerle lastik delmeye hazır çivili maden plakalarla kurmuşlardı. Muhafızlar 3. Tugay'dandı. Başlarında her zamanki bordo bereleri, üstünde gümüş rengi armalarıyla. Çizgili kamuflaj savaş ceketleri onlara orman kaplanı gibi bir hava veriyordu.
''Ne oluyor çavuş?'' diye sordu Craig içlerinden birine.
''Yol kapalı Mambo'' dedi adam ona nezaketle. ''Yalnızca asker permisi olanların geçmesine izin veriliyor.''
''Benim kasabaya inmem gerek.''
''Bugün olmaz.'' diye başını salladı adam. ''Bu lavayo bugün gidilebilecek durumda değil.''
Sanki bunu onaylamak istiyormuşçasına kasaba tarafından birkaç patlama sesi duyuldu. Ateşteki yeşil dalların çatırdamasına benzer bir ses. Craig'in kollarındaki tüyler hemen ayağa dikildi. Bu sesi çok iyi tanırdı. Savaş günlerinin çirkin anıları kafasında tekrar canlandı. Otomatik tüfek sesiydi bu uzaktan gelen sesler.
''Evinize dönün Mambo'' dedi çavuş anlayışlı bir sesle. ''Bu artık sizin indabağınız değil.''
Craig birden bir kamyon dolusu adamını tekrar Kingsley'ine döndürebilmek için büyük bir telaş duygusuna kapıldı. Land Rover'a kadar koştu, onu park etmiş bekleyen arabaların sırasından çıkardı, U dönüşü yaptı.
''Neymiş Craig?''
''Sanıyorum başladı.'' dedi ciddi bir sesle, sonra gaz pedalını yere yapıştırdı.
Kingsley'nin kamyonunun neşe içinde karşıdan yaklaştığını gördüler. Kadınlar şarkı söylüyor, el çırpıyordu. Parlak renkli giysileri rüzgarda uçuşmaktaydı. Craig elini sallayıp onları durdurdu, koştu, kapının yanındaki basamağa çıktı. Shadrach, Craig'in ona verdiği gri takım elbiseyi giymişti. Şoförün yanındaki onur koltuğunda oturmaktaydı.
''Geri dönün.'' diye emir verdi Craig. ''Kingsley'ine gelin. Büyük patırtı var. Bu iş bitene kadar kimse Kingsley'inden ayrılmasın.''
''Maşona askerleri be.''
''Evet.'' dedi Craig ona. ''Üçüncü Tugay.''
''Bok yiyen çakaloğlu çakallar.''
Shadrach açık pencereden dışarıya tükürdü. Bin Masum'un devlet güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü söylemek saçmalığın ta kendisidir. Zimbabwe Adalet Bakanı koyu renk elbisesi beyaz gömleğiyle tıpkı başarılı bir hisse senedi komisyoncusuna benziyordu. Televizyon ekranından gülümsemekteydi. Spot ışıkları kara suratının rengini değiştirmiyor ancak üzerindeki ter damlalarını parıldatıyordu.
Güvenlik kuvvetleriyle Matabele asilerinin karşılıklı ateş açması sırasında bir iki sivil öldü. Ama binler ha ha ha diye neşeyle güldü. Eğer binlerce kişi öldüyse birisi lütfen bana cesetleri göstersin. Ben öyle bir şey bilmiyorum.
Craig televizyonu kapadı. Eh Harare'nin diyeceği bu deyip kolundaki saate baktı. 8'e geliyor bakalım BBC ne diyormuş. Smith yönetimi dönemindeki sıkı sansür günlerinde Orta Afrika'da aklı bir şey eren herkes evinde mutlaka kısa dalgalı bir radyo alıcısı bulundurmaya alışmıştı. Hala iyi bir yöntemdi doğrusu. Craig'in radyosu Taesu Musen'di. BBC'nin 2171 kHz'den yayın yapan Afrika servisini alıyordu. Zimbabwe hükümeti tüm yabancı gazetecileri Matabele Land'dan çıkardı. İngiliz yüksek temsilcisi Zimbabwe Başbakanı'nı ziyaret ederek İngiliz hükümetinin duyduğu kaygıları ifade etti ve güvenlik kuvvetlerince uygulandığı iddia edilen zulümlere değinerek Craig Güney Afrika radyosunu çevirdi. Ses çok net ve yüksekti.
Kuzey sınır komşusu Zimbabwe'den ülkemize giriş yapan yüzlerce mülteci ile ilgilidir. Mültecilerin hepsi Matabele kabilesindendir. Gelen bir grubun sözcüsü gördüğü kasaba katliamlarını ve sivillerin öldürülmesini tarif ederken herkesi öldürüyorlar demiştir. Kadınları, çocukları, hatta keçilerle tavukları bile. Bir başka mülteci ise lütfen bizi geri göndermeyin, askerler bizi öldürecek şeklinde konuşmuştur.
Craig istasyonları taradı, Amerika'nın sesini buldu. Zimbabwe Matabelelerinin kurduğu Zapu Partisi'nin lideri Joshua Nkoma, ülkesinden kaçtıktan sonra sınır komşusu Botswana'ya sığınmıştır. Bölge muhabirimize şoförüme ateş açıp öldürdüler demiş, bundan sonra da Mugabe benim ölmemi istiyor, ne pahasına olursa olsun benden kurtulmak istiyor diye eklemiştir. Son zamanlarda Zapu Partisi ileri gelenlerinin tutuklanması ve hapsedilmesini takiben, Nkomo'nun da Zimbabwe'den ayrılması, Matabele halkını lidersiz ve sözcüsüz bırakmıştır. Bu arada Robert Mugabe, hükümeti ülkenin batı kesimine basın yasağı koymuş, tüm yabancı basın temsilcileri bölgeden çıkarılmış, Kızıl Haç'ın gözlemci yollama teklifi de reddedilmiştir.
Bunların hepsi öyle tanıdık olaylar ki diye mırıldandı Craig. Dinlerken aynı bulantıyı içimde tekrar hissediyorum.
Pazartesi Selia'nın doğum günüydü. Kahvaltıdan sonra Land Rover'a binip Queensland'e kadar gittiler ve Craig'in orada Bayan Grönwald'a emanet ettiği armağanı aldılar.
Ah Craig, ne kadar şeker.
Artık seni Kingsley'ne bağlayacak iki sebep var dedi Craig ona. Salyan bal rengi köpek yavrusunu iki eliyle tutup havaya kaldırdı. Islak burnunu öptü, yavru da onu yaladı. Rhodesia arslan köpeği derler bunlara diye anlattı Craig. Ama şimdi artık herhalde Zimbabwe arslan köpeği demek gerek.
Yavru köpeğin derisi üstüne bol geliyordu. Alnından buruş buruş aşağıya sarkıyor, sanki kaygısından alnını kırıştırmış gibi görünüyordu. Sırtı o tür köpeklerde hep olduğu gibi kavisliydi.
''Pençelerine bak'' dedi Selian birden. ''Canavar olacak büyüyünce adını ne koydun?''
Selian'ın doğum günü onuruna Craig o günü tatil ilan etti. Yavru köpeği alıp evin aşağı tarafındaki küçük çağlayanın oraya pikniğe gittiler. Su kenarında ağaçların altında bir halının üzerine uzanıp yattılar. Köpeğe isim aradılar. Selian Craig'in adı köpek olsun önerisini reddetti.
Siyah suratlı ufacık kuşlar kanat çırpıp uçuyor, sepet gibi yuvalarından baş aşağı sallanıyorlardı. Joseph piknik sepetine bir şişe de beyaz şarap koymuştu. Köpek yorgunluktan bitap düşene kadar çekirge kovaladı, sonra Sally Ann'in yanına serilip yattı. Şarabı bitirdiler, halının üstünde seviştiler. Sally Ann ciddi ciddi "Şşş!" diye fısıldadı, "Köpeği uyandıracaksın."
Tekrar tepeye tırmanırlarken Selian birden olaylardan bütün gün söz etmedik dedi.
Rekorumuzu bozmayalım.
Köpeğin adını Buster koyacağım.
Neden?
Bana ilk verilen köpeğe de o adı koymuştum.
Buster'a akşam yemeğini üzerinde köpek yazılı bir çanak içinde verdiler. Sonra sobanın yanında ona boş bir şarap sandığı içine yatak hazırladılar. İkisi de yorgun ve mutluydu. Kendi yemeklerini yer yemez hemen yatmaya çıktılar.
Craig silah sesleriyle uyandı. Savaştan kalma refleksleriyle hemen yataktan fırladı. Henüz uykusu tam açılmamıştı.
Duyduğu otomatik tüfekti, kısa patlama sesleri, çok yakından geliyordu. Bunu içgüdüyle fark etti. Kısa patlamalar demek, iyi eğitilmiş atıcılar demekti. Aşağıda çiftlik halkının oturduğu kesimdeydiler ya da atölyelerin orada uzaklığı hesaplamaya çalıştı. Bacağını buldu, yerine taktı. Artık uykusu açılmıştı. İlk düşündüğü Sally Ann oldu. Pencere düzeyinden aşağıya eğildi, kendini yatağa attı, onu yakalayıp aşağıya yere çekti.
Selian çıplaktı, uyku sersemiydi.
Ne oldu?
Al, sabahlığı ayak ucundan çekip ona fırlattı.
Giyin ama doğrulma.
Selian sabahlığı sırtına geçirirken Craig de düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Evde silah yoktu, yalnızca mutfak bıçakları, bir de arka verandada odun kırmak için küçük bir balta. Kum torbalı bir siper de yoktu, koruyacak bir tel örgü de, ışıklandırma sistemi de telsiz verici de yoktu. Bir zamanlar çiftliklerin sahip olduğu savunma teçhizatından hiçbiri yoktu. Tüfek sesleri bir daha duyuldu, birisi bağırdı, bir kadın, tiz bir çığlık, birden kesildi.
''Ne oluyor, kim bunlar?''
Selian'ın sesi sakin ama gergindi. Ayılmıştı, korkmuyordu. Craig ondan gurur duydu.
''Asiler mi?''
''Bilmiyorum ama anlamak için buralarda oyalanacak değiliz.'' dedi Craig karanlık bir sesle. Başını kaldırıp yeni çatıya baktı. Kolayca alev alabilecek malzemedendi. En iyi şansları ormana kaçmak olabilirdi. Bunu yapabilmek için de adamların dikkatini bir başka tarafa çekmek şarttı.
Craig pencerenin altından yuvarlanarak süzüldü. Kapının yanında ayağa kalktı. Yatak odasının kapısı kilitli değildi. Hemen koridora fırladı.
Telefonun başında 10 saniye ziyan etti. Telleri kesmiş olacaklarını zaten biliyordu. Kulaklıktaki sessizlik de bunu onayladı. Kulaklığı elinden fırlattı, mutfağa daldı. Gelenlerin aklını karıştıracak, dikkatini çekecek bir tek şey geliyordu aklına. Işık. Dizel jeneratörünün kontrol düğmesine bastı. Bahçedeki motor odasından hafif bir mırıltı duyuldu. Ampuller sapsarı yandı. Ortalığı ışığa boğdu. Craig kontrol paneline uzandı. Ev ışıklarının kablosunu çekip çıkardı. Sonra verandayı ve ön bahçeyi yaktı. O zaman evin arkası karanlıkta kalacaktı. Oradan kaçmaları gerekiyordu. Hem de çok çabuk olmalıydılar. Saldırganlar henüz eve varmamışlardı ama birkaç saniye sonra burada olurlardı. Koşarak mutfaktan çıktı, salonun kapısından geçerken verandadaki ve bahçedeki aydınlığa doğru göz attı. Çimenler olağanüstü bir yeşildi bu yapay ışıkta. Jakaranda ağaçları katedral kubbesini andırıyordu. Silah sesleri durmuştu ama işçilerin oturduğu kesimde bir kadın ağıda başlamıştı. Craig'in tüyleri ürperdi. Saldırganların tepeye doğru tırmanıyor olması gerekirdi şu anda, bunu biliyordu. Sally'ye haber vermek üzere döneceği sırada ışığın yan tarafında bir hareket sezdi, gözlerini kısıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kimin saldırdığını öğrenmek ona ufak bir avantaj sağlayabilirdi ama buna karşılık değerli saniyelerini ziyan etmiş olacaktı. Sezdiği hareket koşan bir adamdı, eve doğru yaklaşıyordu, siyah, çıplak biri. Yok, kasık bezi bağlıydı. Aslında pek koşuyor da denemezdi. Sarhoş gibi sendeleyerek geliyordu. Verandanın ışığında vücudunun yarısı yeni yağlanmış gibi pırıl pırıldı. Craig bunun kan olduğunu anladı. Adam kendi kanıyla boyanmıştı. Üzerinden damlıyordu kanlar. Craig ikinci bir şok dalgası içinde bu adamın Shadrach olduğunu tanıdı. Düşünmeksizin ona yardım etmek üzere ilerledi. Salonun verandaya açılan kapısını bir tekmeyle açtı, Shadrach'ı kollarına aldı, tam düşeceği sırada. İhtiyarın ne kadar hafif olduğuna şaşırdı. Bir hamlede onu verandaya taşıdı, korkuluk duvarının altına yatırdı, yanına çömeldi. Shadrach'ın pazısından vurulmuş olduğunu görüyordu. Dirseğinin biraz üstünden, kolu kurdele gibi cansız sallanıyordu yanında. Shadrach kolunu bebek gibi göğsüne yaslamış taşımaktaydı.
''Geliyorlar'' diye soludu. ''Kaçmanız gerek. Bizimkileri öldürüyorlar. Sizi de öldürecekler.''
İhtiyarın konuşabilmesi bile bir mucizeydi. Böyle bir yarayla ayağa kalkıp koşabilmesi ise hiç olacak şey değildi. Verandanın duvarı dibinde yatarken kasık bezinden bir parçayı ıslak dişleriyle yırttı, kolunu tam yaranın biraz üzerinden sarmaya uğraştı. Craig onun elini itti, düğümü kendi attı.
''Kaçmanız gerek efendim.''
Craig onu yakalayamadan ayağa kalkan ihtiyar, ışıkların ötesindeki karanlıklara dalıp gözden kayboldu. ''Beni uyarmak için kendi hayatını tehlikeye attı.'' Craig bir an onun arkasından baktı, sonra iki büklüm hızla tekrar eve daldı. Salyan bıraktığı yerde bekliyordu. Pencerenin dibine çömelmişti. Pencereden giren ışık yeri kare biçiminde sarıya boyamıştı. Sally'nin saçlarını arkasına topladığını, üzerine bir tişörtle bir şort giydiğini gördü. Ayağında deriden bağlı jimnastik papuçları vardı. ''Aferin'' diyerek onun yanına çömeldi. ''Haydi gidelim.''
''Bastır'' dedi Sally'n, ''köpeğim.''
''Tanrı aşkına,
onu bırakamayız.''
Yüzünü artık Craig'in çok iyi tanıdığı o inatçı bakışlar yerleşmişti. ''Gerekirse seni kucağımda taşırım.'' diye uyardı Craig onu hırsla. Sonra hafifçe doğrulup pencerenin kenarından son bir defa dışarıya baktı. Bahçe pırıl pırıl aydınlıktı. Vadiden doğru bir takım adamlar tırmanıyordu. Disiplinli ve düzenli sıralar halinde. Craig bir an gözlerine inanamadı, sonra rahatlamış gibi soluğunu bıraktı. ''Oh, Tanrı'ya şükür.'' diye fısıldadı. Bu tepki tüm vücuduna mal olmuştu bile. Kendini yorgun hissediyor, titriyordu. Sally'ni yakalayıp kucakladı. ''Tehlike kalmadı'' dedi. ''Durum düzeldi.''
''Ne oldu?''
''Güvenlik kuvvetleri geldi.'' Bordo bereleri ve üzerindeki gümüş rengi armaları tanımıştı. ''Üçüncü Tugay burada, artık kurtulduk.'' Ön verandaya çıkıp kurtarıcılarını selamlamaya hazırlandılar. Sally'n yavru köpeğini kucağına almıştı. Craig kolunu onun omzuna attı. ''Sizi ve adamlarınızı görmek beni çok sevindirdi çavuş'' dedi en başta yürüyen adama. ''Lütfen içeriye girin.'' Çavuş tüfeğiyle işaret ediyordu. Tehditkar değilse bile uyulması gereken bir emirdi bu. Uzun boylu, uzun bacaklı bir adamdı. Yüzündeki ifade soğuk, hiçbir şey belli etmeyen bir ifadeydi. Craig içindeki rahatlama duygusunun azaldığını hissetti. Bir terslik vardı. Gelen askerler evi kuşatıyorlardı. İçlerindeki kuşkucular ikişer ikişer birbirini koruyabilecek biçimde yaklaşıyordu. Bu sokak dövüşçülerinin klasik taktiğiydi. Eve hızla daldılar. Kimi pencerelerden, kimi yan kapılardan girdi, çabucak dolaşıp kontrol ettiler. Evin arka tarafından bir cam kırılması sesi geldi. Pek tahripkar bir arama yapıyorlardı. ''Ne oluyor çavuş?'' Craig'in öfkesi yeni kabarıyordu. Uzun boylu çavuşun bu seferki hareketi ise açıktan açığa düşmanlık doluydu. Craig'le Selian onun önü sıra yemek odasına doğru gerilediler. Odanın ortasında teak ağacından yemek masasının hemen yanında durdular. Yüzleri adamın tüfeğine dönüktü. Craig Selian'a korurcasına sarılmıştı. İki asker evin ön kapısından girip çavuşa Shona dilinde Craig'in anlayamayacağı kadar hızlı bir şeyler söylediler. Çavuş başını salladı, bir emir verdi. Askerler duvarın dibine sıralandılar. Hepsinin tüfekleri orta yerde duran ev sahibi çifte dönüktü. ''Işıklar nerede?'' diye sordu çavuş. Craig söyleyince gidip açtı, oda aydınlandı. Craig ''Ne oluyor çavuş?'' diye tekrarladı. Öfkeliydi. Selian için de korkuyordu. Çavuş bu soruyu aldırmadı, kapıya doğru yürüdü. Çayırdaki askerlerden birine seslendi. Adam koşarak geldi, sırtında bir telsiz vericisi vardı. Anteni omzundan yukarıya doğru yükseliyordu. Çavuş telsizin mikrofonuna bir şeyler söyledi, sonra tekrar odaya döndü. Hareketsiz bir tablo gibi durup beklediler. Craig'e sanki saatler geçmiş gibi geliyordu. Ama aslında 5 dakika dolmadan çavuş başını hafifçe yana eğip dinledi. Craig de duydu. Bir motor sesi. Dizel jeneratörününkinden farklı bir ses. Derken yaklaştı. Craig bunun bir Land Rover olduğunu anladı. Araba çiftlik yolundan yaklaştı. Farların ışığı pencerelerde dolaştı. Frenler gıcırdadı. Çakıllar ezildi. Motor sustu. Kapılar çarptı. Sonunda verandaya çıkan basamaklarda ayak sesleri duyuldu. General Peter Fungabera adamlarının başında odaya girdi. Beresini bir kaşına doğru eğik giymiş, boynuna aynı renkli ipek bir fular bağlamıştı. Beline sokulu tabanca dışında tek silahı yine her zamanki değneğiydi. Peşinde yüzbaşı Timon Nbebi vardı. Uzun boylu, yuvarlak omuzluydu. Gözleri o çelik çerçeveli gözlüğün gerisinde ifadesizdi. Elinde deriden bir çanta taşıyordu. Makineli tüfeğini omzuna asmıştı. Peter, Craig'in sevincini gölgeleyen tek şey o tedirgin edici bezginlik duygusuydu. Bunların hepsi fazla hesaplı, fazla kontrollü, fazla kuşku vericiydi. Adamlarımdan bazıları öldürüldü. İndunam şuralarda bir yerde ağır yaralı. Düşman biraz zayiat verdi diye başını salladı Peter Fungabera. Düşman mı? Craig şaşırmıştı. Asiler diye tekrar başını salladı Peter. Matabele asileri. ''Asiler mi?'' Craig ona baka kalmıştı. ''Şadraç bir asi ha? Bu çılgınca bir şey. O adam kendi halinde cahil bir sığırcı. Politikaya da zerre kadar metelik.'' ''Bazen durumlar göründüğü gibi değildir.'' Peter Fungabera masanın başındaki sandalyeyi çekti, ayağını onun üstüne bastı, dirseğini dizine dayadı. Timon Nbebi çantayı onun önüne masaya koydu. Geri çekildi, makineliği elinde hazır tutuyordu. ''Birisi bana lütfen burada neler olup bittiğini anlatır mı Peter?'' Craig hem bezgin hem de sinirliydi. ''Birileri işçilerimin oturduğu yere saldırdı. Adamlarımdan bazılarını öldürdüler. Tanrı bilir kaç tanesi. Neden onların peşinden gitmiyorsun?'' ''Silahlı çatışma bitti.'' dedi Peter Fungabera ona. ''Bu sömürge tarzı malikanende beslediğin hain mikropları temizledik.''
''Sen neden söz ediyorsun?'' Craig iyice afallamıştı. ''Ciddi olamazsın.''
''Ciddi mi?'' Peter rahatça gülümsedi, doğruldu, ayağını tekrar yere indirdi. Yürüyüp onların karşısında durdu. ''Bir yavru köpek.'' Hala gülümsüyordu. ''Ne şeker şey.''
Buster'ı Selian'ın kucağından aldı. Daha Selian onun niyetini anlayamamıştı. Döndü masanın başına ilerledi. Bir yandan küçük köpeği okşuyor, gıdıklıyordu. Kulağının arkasını kaşıdı. Hayvan hala uykuluydu. Minik sesler çıkarıyor, burnunu ona sürüyordu.
İçgüdüsel hareketlerle annesinin memesini aramaktaydı aslında.
''Ciddi ha!'' diye tekrarladı Peter. ''Size ne kadar ciddi olduğumu göstermek istiyorum.''
Yavru köpeği yerin taş zeminine bırakıverdi. Hayvan sırt üstü düştü. Sersemlemiş durumda yatak aldı. Peter çizmesini onun göğsüne bastı. Sonra tüm ağırlığıyla hayvanın göğsünü ezdi. Yavru köpek bir kere bağırdı. Göğsü içine göçtü.
''İşte bu kadar ciddiyim.''
Artık gülümsemiyordu. Sizin hayatlarınız da benim gözümde bu hayvanınki kadar değer taşıyor.
17. ayrımın sonu. Sayfa 208.